Ayrım 3.
Zeliş omuzuyla anasının elini geri itti. Hasret değilim o boşnağın yüzüne. Recep dışarıdan tekrarladı. Alın şu şekerle şu kahveyi. Ana bu defa küçük kızını yolladı. Rabiye, hadi sen git. Çardaktan Zeliş'in değil de Rabiye'nin çıktığını görünce Bekir'in yüzü ekşidi. Alt dudağı dargın çocukların dudakları gibi sarktı. Recep kahveyle şekeri kızına verdi. Söyle anana da iki kahve salsın bize. Çardaktan kocasının sesini yükselterek söylediğini duyan kadın kahve takımlarını alıp çıktı. Kahveyle şekeri kızının elinden aldı. Çardağın gerisinde az ötede iki taştan oluşan ocağa dolandı. Ocağı kuru bağ çubuklarıyla ateşledi, cezveyi sürdü. Bekir her sefer tekrarladığı halde Recep'in ailesinin yeter derecede saygı göstermediği, önemsemediği kişisel durumunu hatırlatmak gereğini duydu bir kez daha. Kabaran öfkesini tutmaya çalışarak içindekileri döktü. Ben nankörlük sevmem bilakis diye yineledi. Sade nankörlük sevmem. Tiryaki değilim ama ne cigaram ne kahvem eksik olur. Benim başkaları gibi. Tarla kendimin, eşek kendimin, ineğim var, çiftim var. Üstelik canımdan başka kimsem yok. Recep hiçbir şey demeden cigarasını yineledi. Çift zamanı günde 20 liraya para demem. Der miyim? Demem. Kim var benden başka günde 20 lira kazanan bu taraflarda? Var mı? Varsa söyle. Hatırı bir yana bırak. Elini vicdanına koy da söyle. Yok. Canım istedi mi et pişiririm. Pişirir miyim? Pişiririm. Canım istedi mi çarşıda girer bir lokantada karın doyururum. Doyurur muyum? Doyururum. Sen hiç karın doyurdun mu lokantada? Doyurmadın. Söyle. Recep o susunca bütün bu soruları kısa bir baş işaretiyle doğruladı. Onun bu durgunluğu ile yatışan Bekir ikinci bir soru dizesine başladı. Sözün söz mü? Kızı vereceğim ya. Vallahi mı? Billahi mı? Hem vallaha hem billaha mı? Recep bütün bu soruları toptan bir baş işaretiyle doğruladı yine. Kahveleri fincanlara boşaltan kadın küçük kızını çağırıp kahve tepsisini verdi. Kız tepsiyi Bekir'le babasının arasına bıraktı. Çardağa döndü, Bekir sözünü sürdürdü. Benim sözüm söz, ağzımdan bin çıktı bin. Babalık hakkını yemem. Ben mızıkçılık sevmem bilakis. Recep hep o değişmeyen durgunluğuyla kahvesini yudumladı. Tütünler kalksın. Ama Bekir'in hiç güveni yoktu kendine. Senin kız benden niye kaçar öyleyse? Utanır belki. Nasıl utanır? Utanır işte. Dudak büktü. Hiç anlamam bu işi. Belki de naza çeker, o da olur. Naza mı çeker? Naza çeker elbet. Kız kısmı kendini naza çekmeden olmaz. Alınca kırarsın burnunu. Bu iş söylendiği kadar kolay olmasa gerekti. Ya varmazsa? Varmazsa çeker kolundan alırsın. Sen zorlar mısın? Neciyim ben, bostan korkuluğu mu? Ha, yaşa. Yaşadığım kadar yaşarım elbet. Bekir onu sıktığını anladı, müsaade istedi, kalktılar, beraber eşeğin yanına kadar ilerlediler. Bekir incirin dalından sepeti alınca durakladı. Sepette yarım kilo dana eti vardı. Şekerle kahvenin yanında yarım kilo da et getirmişti. Sonra Zeliş'in görünmeyişi üzerine eti vermekten vazgeçmişti. Ama şimdi Recep'in duruşu, tutumu, güvenini yenileyince et paketini sepetinden çıkarıp uzattı. Et aldımdı kendime. Kim pişirecek? Bırakayım da bari sizin çocuklar yesin. Recep paketi aldı. Sonra hayvanının ipini çözmeye davranan Bekir'in önünü kesti. 5 lira bırak bana. Recep para istemiyor muydu? Beti benze atıyordu. Ne yapacaksın 5 lirayı? Lazım. Yok diyecekti, diyemedi. Karşısındakinin parası olduğuna inancı açıktı. Elini koynuna attı. İpi boynuna asılı küçük bir kese çıkardı. Alı al, moru mor kekeledi. Bak ben aldatmaca sevmem bilakis, onu bil. Parmakları uzun denebilecek bir süre kesenin içinde birbirine dolanarak dolaştı. Sonunda 5 lira yerine 1-2,5 liralık bulup çıkardı. Bununla idare et bugünlük. 96'ydı borcum, bununla oldu 98,5. Yaz bir yere hesap karışmasın. Tütün, şeker getirdiklerim ayrı. Sözünden dönersen yazılı ne varsa isterim dinlemem bilakis. Recep 2,5 liralığı aldı, hayvanın önünden çekildi. Bekir, yuların ipini incirin dalından çözdü, sağ dizini hayvanın boynuna dayadı, yükseldi, Semer'e kaydı. Hayvanın başını patikaya doğru çevirdi, karnını topukladı. Hadi eyvallah, hadi güle güle. Recep birden çabuk bir yürüyüşle geçen hayvanın üstünde, Bekir'in Kadıovacıklıların tarlası yönüne doğru uzaklaşmasını izledi bir süre. Sonra elindeki paketi incirin köküne bıraktı. Gelip almaları için çardağa seslendi. Alacağı karşılığı beklemeden dudağında yeni ateşlediği cigarası, ceketi kolunda kasabanın yolunu tuttu. Ardından çardaktan çıkan karısı kahve tepsisini kaldırdı. Rabiye koşa koşa geldi, incirin altından et paketini aldı. 4. Baykuşlarla serçeler. Recep güneşin batmasına yakın kasabadan döndü. Kızları tarlaya, ertesi gün dizecekleri tütünü kırmaya çıkmışlardı. Karısı akşam telaşına dalmış, çardağın etrafında dolanıp duruyordu. Kadın keçiyi sağmış, çardağın suyunu çekmiş, etrafını güzelce süpürmüştü. Yerlerde düşmüş bir yaprak, en ufak bir çöp görünmüyordu. Taş ocağın üstünde, ateşe vurduğu güveçten kaynayan etin kokusu geliyordu. Sofra tahtasını, sofra bezini çardağın yanına çıkarıp dayamış, gece için hazırladığı gemici fenerinin gazını doldurmuş, camını ovmuş, pırıl pırıl parlatmıştı. Hala oradan oraya gidip geliyor, yapılacak bir iş, unuttuğu bir şey var mı diye dört yanına bakınıyor, testiyi alıp süpürgeyi bırakıyor, sonra testiyi kovaya alıyor, her şeyi yerini değiştiriyordu. Arada bir ocağa uğrayıp kaynayan tencerenin altındaki ateşi, yemeğin suyunu yoklamayı unutmuyordu. Recep'in o gün dizilen 40 kargıya yakın tütünü çardaktan alıp kırman dallara yerleştirmesi gerekiyordu. Gelir gelmez ceketini çıkarıp çardağın kapısı içine astı. Kırman dallara doğru ilerledi. Kırman dallar yerden diz boyu yükseklikte 10 adım boyunca karşılıklı iki sıra kazağı, paralel gerili kalın tellerden ibaretti. Hazır iki kırman daldan çardağa doğru olanı henüz boş, ikincisi yarıya kadar asılan kargılarla dolmuştu. Recep ikinci kırman dalın boş kısmında önüne gelen ilk telin üstünden açtığı iki telin arasına geçti. Kargıları önce toplu bir halde kırman dalın baş tarafında iki telin üstüne yatırdı. Sonra birer birer alıp bir gün önce yerleştirdiği kargıların kaldığı yerden başlayarak asmaya başladı. Bambaşka bir adamdı o şimdi. Tütün kırmak, tütün dizmek zor geliyordu ona artık. Çocuk işiydi bir bakıma bu işler. Sonra bıkmıştı. Bu yüzden zoru görmedikçe kırma işine el sürmezdi. Bütün gün kahveye iner, uyur, birini bulursa çene çalar, arada bir canı isterse eşeğini alır oduna giderdi. Çoklukla nasıl vakit geçireceğini bilemezdi. Akşamüstleri bir de sabahın erken saatlerinde tarlayı, tütün sergisini dolaşmaya çıktı mı değişir, canlanır, işini seven bir adam olurdu. Koca bir sergide, büyük bir tarlada, kısa bir dolaşmada tarlanın tütünlerinin durumunu hemen görür, anlar, hastalıklı bir fidanı, iyi kurumamış bir yaprağı ilk baktığı yerde görür, ayırırdı. İlk aldığı kargıların yerleştirilmesini tamamlayamayacağına yakın, karısı kendiliğinden ikinci bir 10 kargı tütünü almış geldi. Yanı başında durdu. Kargıları elinden bırakmadan yerleştirmesi için bir bir ona uzatmaya başladı. Kadın elindeki kargılar bittikçe gidip çardaktan geri kalanları taşıdı. Böylelikle karı koca hiç konuşmadan tütünleri kırman dallara asılmasını bitirdiler. Ardından kadın ocakta ateş bıraktığı tencerenin başına döndü. Recep, önceden astığı kuruyan tütünleri gözden geçirmek için kırman dallara kaldı. 25 yılı dolduruyordu evlilikleri. Recep'in askere gideceği yıl anlaşmışlardı. Recep 19'undaydı o zaman, karısı 15. 2 yıl sözlü kaldılar. Recep'in askerden geldiğinin ayı içinde nişanı, nikahı tamamlayıp evlendiler. Sevdadan, hasretten ne çeyiz düşündüler doğru dürüst, ne de analarının babalarının bu işi düşünmesine zaman bıraktılar. O gün bugündür beraber çalışırlardı tütün tarlalarında. Kavala göçmenleriydi ikisi de. Çocuklukları, gençlikleri, şimdi süre gelen hayatları tütünün hizmetiyle gelmiş geçiyordu. Bütün yaşadıklarından hatırladıkları, bütün bildikleri tütün tarlaları, çardaklar, fidanlıklar, suladıkları köklerdeki, diktikleri arıklar, yeşeren, boyatan, kuruyan, sararan tütünler, tütünlerdi. Kış demek fidan yetiştirmek demekti. Bahar demek tarlaları hazırlamak, yaz demek tütün çapalamak, toplamak. Sonbaharda yakında açılacak tütün piyasasının haberiyle ümitlenir, tasalanır, yüzleri bir gün gülerse 5 gün kederli kalırdı. Daha kundakta oldukları sıralarda anaları çalıştığı tarlanın bir kenarında ya emeklemekten yeni kurtulan ablalarının, ağabeylerinin kucağına tutuşturmuştu onları ya da tarladaki bir ağacın bir dalından öbür dalına uydurma bir salıncak yapıp yatırmış, arada bir gelip yoklamış, emzirmişti. Daha sonra emekleyecek çağa geldikleri zaman ağabeyleri, ablaları, analarının babalarının yanında tütün kırıp dizmeye başlamışlar. Onlar bir bademin yahut bir zeytinin dibinde, ellerinde bir mısır koçanı, kendilerinden sonra doğan kardeşlerini taşıyabilecek duruma gelinceye kadar ağlamış ağlamış susmuşlardı. Yürümeye başladıktan az sonra analarının babalarının büyük kardeşlerinin yanında tütün kırıp dizmekte sıra tutmuştu onlarda. 4 çocukları oldu evliliklerinden, 4'ü de kız. Arada karısı bazı 2 aylık, 3 aylık çocuk düşünürdü. Sonunda ne kadar istedilerse de erkek çocukları dünyaya gelmedi. Kızları birbirinden güzel, birbirinden hamarat çıktılar. Büyüğü Sıdıka 16'sında kocaya kaçtı. İlk kızdı. Geride 3 kızı daha vardı. Recep büyütmedi işi. Bıraktı evlensinler. Oğlan deniz eriydi henüz. İzinli geldiği ay içinde kaçırdı Sıdıka'yı. Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. Sonra tezkereyi alıp gelince karısını aldı. İzmir'de Tepecik taraflarında bir yere yerleşti. Manavlığa başladı, tütüncülüğe yanaşmadı. Urla'dan İzmir'e saat başına otobüs vardır. Yol 1,5 saat çeker. Ama Recep'in içi çekmez İzmir'e gitmeyi. Her yıl 2 bayramın birinde Sıdıka ile damadı torunlarını alıp üstleri başları tertemiz gelirler, şeker, lokum, çorap, başörtüsü gibi öteberi hediye getirirler. Öğleye kadar Recep'lerde kalır, öğleden sonra damadın anasına, babasına uğrar, akşama İzmir'e dönerler. Damadın kazancı yerinde, kızının rahatı iyi görünür bakınca ama Recep'in gözünde değer taşımaz bunlar. Tütünden, topraktan ayrılan adamın yeri yoktur onun gözünde. Öylesine nasıl bir sıra vereceğini, nasıl itibar edeceğini düşünemez. Sıdıka'nın küçüğü Ayşe, 18'ini zor doldurdu kocaya varıncaya kadar. Onun kocası bir Bulgaristan göçmeniydi. Tütüncüydü kendileri gibi. Oğlan iyiydi. Becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktı. Kaynana, kaynata, görümceler, küçük kayınlar bir arada kızın evin hangi köşesine evim diyeceğini, nerede oturup nerede kalkacağını bilemiyordu. Kaynanasıyla, görümcesiyle kavgası gürültüsü eksik olmazdı kızcağızın. Şimdi aşağıda, Mandala Novası'nda, devletin iskan hakkı olarak kocasının ailesine verdiği tarlada tütündeydi onlarda. Mandalan hayvanla 1-1,5 yürüyerek 2 saat sürerdi kendi tarlasından. Ama kim işten vakit bulacak da kim gidip yoklayacak? Aylar geçer, Ayşe'nin yüzünü göremezlerdi. Kızları yetiştikçe tarlanın yükünü aldılar Recep'in üstünden. Büyük kızı kocaya kaçtığı zaman küçükleri 12 dönüm tarlanın hakkından gelecek kadar yetişkindiler. Recep de kızının nikahına gönlüyle gitti. Ama Ayşe kocaya kaçtığı zaman düşündürdü onu. Zeliş 14'ündeydi daha, Rabiye 7'sinde. Kendisi de 3 yaş daha ihtiyarlamıştı. Tarlada hiç değilse Ayşe'nin gördüğü işin yarısını görmek hesapta gene ona düşüyordu. Önce kızı vermeyecek oldu, sonra kızı, damadı, kaynatası, biz kalabalığız, her yıl sıkışık zamanında sana birkaç gün yardımcı geliriz dediler. Duruma rıza göstermekten başka çıkar yol bulamadı. Zeliş ablalarının ardından hepsinden usta yetişti. Hemen hemen 2 yıldır tarlanın bütün işini üstünden aldı. Recep'in kimseden yardım istemesine sıra bırakmadı. Gitgide bu 2 yıl içinde Recep'in gözünde adeta erkek evlat yeri kazandı, değer buldu. Keyifli zamanlarında kızlarından söz açıldıkça Allah vermedi bir erkek evlat. Ben kaçırayım komşunun kızını da görsünler insanın canı nasıl yanarmış. Yahut bu kızlar hiç düğün göstermeyecek mi bize gibilerden takıldığı olurdu bazen. Ama çoklukla yaklaşan ihtiyarlıklarını, çardaklarının gittikçe tenhalaştığını, öte yandan da Zeliş'in de ablalarının kocaya kaçtığı çağa geldiğini düşününce, Zeliş'i gözünden uzak olmayan bir yere, gerekirse ihtiyarlıklarını yanında geçirebileceği gibi birisine vermeyi kurardı. Büyük kızları güldürmemişti yüzünü. Büyüğünün kocası gittikçe yabancı görünüyordu gözüne. Küçüğününki ise kendi başını sokacak yeri yoktu. Bekir'in tarlasından bir çeyrek öteki tarlası, çifti çubuğu, yerleşik oluşu, güven uyandırıyordu onda. Kırman dallardaki işini bitirdiği zaman güneş batmıştı. Fakat günün aydınlığı sürüyordu hala. Böyle yaz akşamları ortalığın iyice kararması uzun bir süre alırdı daha. Recep çardağın önünden boş bir küfe aldı. Kızlarının kırdıktan sonra deste deste arıklarda tütün fidanlarının diplerinde bıraktıkları tütünleri toplamaya çıktı. Tarlanın kıyısına doğru ilerledi. Önünden güneşin çekilmesiyle birlikte etrafa yayılan boz renkli kara kurbağalardan biri sıçradı. Az sonra tarlanın etrafını kuşatan örme taş duvarın dibinde yuvasının yolunu arayan bir kaplumbağa takıldı ayağına. İlk sıradan başlayarak kırılan tütünleri deste deste toplamaya, küfeye yerleştirmeye başladı. İnsanın içini gıdıklayan, yaşadığından hoşnut bırakan bir yaz akşamıydı. Çardağında ocağının dumanı tütüyor az ileride ama güveçten yükselen et kokusu duyulmuyordu artık. Onun yerine bütün gün sıcaktan baygın kalan, akşam serinliğinde dirilen, ayrık otlarının, çimenlerin, yol kıyısındaki defnelerin, mersinlerin yaydığı kokular kaplıyordu havayı. Kızları tarlayı yaralamışlardı. Tarlanın yukarı başından yan yana belleri üstünde iki büklüm tütünlerin dip yapraklarına doğru eğilmişler, adım adım tuttukları sıranın sonuna doğru ilerliyorlardı. Etraftaki tütün tarlalarında sessiz bir çalışma vardı. Hava az daha kararınca işi bırakmak zorunda kalacak, bütün komşuları çalışmalarının hızını arttırmışlardı. Yolun alt başında mestan ağacının tayfası, az ilerisinde gözlemeciler, yolun yukarısında kendi tarlasının üst başında araya giren küçük bağdan sonra tekneci Halil'in çocukları, onun ötesinde kadın ovacıklılar. Beride tarlanın lodosunda Fettah'ın karısı, çoluk çocuğu. Hepsi belleri üstünde iki büklüm eğilmişler, tütünden baş kaldıramıyorlardı. Karanlık biraz daha artar gibi oldu. Zeliş'le Rabiye'nin başları üstünde nereden çıktıklarını anlayamadıkları bir yarasa sürüsü belirdi. Hedefsiz, maksatsız, bir yönden öbür yöne delice bir hızla atıla atıla havada dönmeye, çemberler çizmeye başladı. Derken bir baykuş geldi, az önlerinde incirin dalına kondu. İncirin dalında durmadı, havalandı. Ağır, tembel bir uçuşla Rabiye'nin 10 adım solunda kalan zeytinin dalına geçti. Gözlerini doğrulup kendisine bakan Rabiye'ye dikti. Bir mahmurluğu vardı baykuşun. Kanatlarını silkti, birkaç defa gerindi, pençesiyle yüzünü gözünü sildi, gene gözlerini Rabiye'ye dikti. Rabiye mırıldandı. Kız, Zeliş doğruldu, ona döndü. Geldi gene o uğursuz. Bak önüne, çabuk tut elini. Rabiye eğildi, bir taş kaptı yerden. Bırak indirivereyim kafasına. Zeliş birden koluna yapıştı onun. Atma sakın. Taş Rabiye'nin elinden düştü. Neden kız? Elim kurur. Kaç kere demedim mi sana? O baykuş her akşam gelir, önlerinde ya incire ya zeytinin dalına konar, Rabiye'ye dikerdi gözlerini. Rabiye hiç sevmezdi baykuşları. Her akşam atmak istediği taş elinden düşünce bakınır, serçeleri arardı etrafında. Serçelere seslenmek, baykuş burada, kaçın, görünmeyin diye haber vermek isterdi adeta. Etrafta serçe göremezse yüreği rahatlardı. Bilirdi ki baykuş her akşam o zeytinin dalına konar, rızkı olan serçeyi beklerdi. Neden? Neden her akşam baykuş bir serçeyi parçalasın, gözünün önünde boğazlasın, o eli kolu bağlı kalsın, karışmasın buna? Anası babası Cenab-ı Hakk'ın her akşam baykuşa bir serçe gönderdiğini söylerlerdi sordukça. Bu işte ne olursa olsun bir haksızlık var gibi gelirdi Rabiye'ye. Ama günahtı böyle düşünmek. Süleyman peygamber Cenab-ı Hakk'ın buyruğunu böyle ulaştırmıştı yaratıklara. Serçeler de baykuşların rızkı nasibiydi. Cenab-ı Hak öyle buyurmuştu. Ne olursa olsun günahına razıydı Rabiye. Her akşam bir serçeyi öldüreceğine baykuşun kendisi ölsün. Ama Zeliş ne zaman yerden bir taş kapsa kavrardı kolunu. Elim kurur derdi. Kurur muydu eli gerçekten? Zeliş de vaktiyle baykuşları taşlamak istediği zaman kocaya varan ablalarından böyle duymuştu. O baykuş küçücük dünyasını her akşam hüzünle doldurdu Rabiye'nin. Yakınlarına kadar kırdıkları tütünleri küfeye toplayan babası küfeyi omuzladı, çardağa döndü. Baykuşa bakınırken yanındaki sırada onu birkaç adım geride bırakan ablası döndü. "Bak önüne," dedi, "geri kalma." Sonra onun sırasına kendisini yetiştirinceye kadar yardım etti. Sıraları bir hizaya gelince yan yana tütün kırmaya devam ettiler. Birkaç adım sonra Rabiye üzerinden atamadığı hüzünle mırıldandı. "Kız Zeliş, Bekir seni ister." Zeliş omuz silkti. Sonra ona takılmak istedi. "Kimden duydun?" "Sanki bilmezsin de." "Bilmem ya, nereden bileyim?" "Varacaksın mı o boşluğa?" "Niye varmayayım?" Şakasının Rabiye'nin üstündeki etkisini ölçtü yan gözle. Onun bütün bütün surat astığını görünce devam etti. "Beşi birlik takarım, sarı lira takarım, bilezikler takarım. Sana da ne istersen aldırırım Bekir eniştene." Rabiye öfkeyle sözünü kesti. "Dünyada enişte demem o baykuş suratlıya." Sonra elindeki desteyle doğrulunca bir adım önünde, kendisinden önce doğrulan ablasıyla Cemal'in karşıdan karşıya el sallayıp selamlaştıklarını gördü. Hemen sağ elindeki tütün yapraklarını sol eline aldı, boşalan sağ eliyle ablasının sırtına bir yumruk indirdi. "Ah kız domuz, eğlenirsin benimle." Ablası güldü. "Cemal'e mi varacaksın?" Zeliş henüz buraya kadar düşünmemişti işi. Ama öyle hoşlandı ki bu sorudan, bu konu etrafında sözü uzatmak istedi. "Cemal'e enişte der misin?" Rabiye memnundu. "Derim elbet, niye demeyeyim?" Hemen ardından kardeşine açıldığına pişman oldu. "Sakın belli etmeyesin çardakta." Rabiye dudak büktü. "Ben neyi belli etmeyeyim? Asıl sen belli etme. Yüzüne bakan görür." 5. Gece ateşler yanarsa. Akşam sofrasından kalktıktan sonra Cemal, belki de ömründe ilk defa duyduğu bir iç sıkıntısına tutuldu. Aysız, bol yıldızlı, çekirge ötüşleriyle dolu bir geceydi. Çardağın önünde bir iki adım dolaştı. İşte bütün gidebileceği yer, küçük sebze bahçesiyle tütün sergisi arasında 3-5 adımda tükenen küçük düzlük.